You're with SBS Radio.
Levent Bey merhaba.
Merhabalar.
Daha güçlü ekonomi ve daha güvenli gelecek teması ile Hazine Bakanı Josh Frydenberg dün akşam bütçeyi açıkladı. 7.4 milyar dolar fazla veriyor bütçe. Hükümetin önceliklerini hem de genel olarak bütçeyi nasıl buldunuz Levent Bey?
Bütçe tam bir seçim bütçesi. Daha önceki bütçelerde bilindiği gibi bütçe mecliste okunur, ardından muhalefet yorumunu getirir ve birkaç gün, birkaç hafta bu tartışılırdı mecliste. Bu sefer ilan edilmesinin ve muhalefete bile zaman çok az kalarak derhal seçim ilan edilecek ve seçim kampanyası boyunca meclis oturumu da az olduğu için yani neredeyse seçimde oylanacak gibi bir durum var meclis görüşmesi olmadan. Onun için bütçenin pek çok ayrıntısında Liberal Parti bizi tekrar seçerseniz bunlar olur şeklinde bir dizi tatlandırıcıyla, şekerlemelerle herkese mavi boncuk dağıttı. Tabii bütçenin denk düştüğü, işte borcun kalmadığı gibi şeyler aslında öngörüler. 10 senelik öngörülerde şunlar olursa şu işte 10 sene sonra borcumuz kalmayacak şeklinde öngörüleri şu an bize hiçbir borcumuz kalmamış gibi bir hissettirerek veriyorlar. Bunlar hepsi seçim kampanyasının parçası.
İklim değişikliği ile ilgili bütçede bazı beklentiler vardı ancak bekleneni vermedi sanki. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?
Yani iklim değişikliği giderek artan bir şekilde bütün dünyanın, aynı zamanda Avustralya'nın en önemli sorunu olmasına rağmen, ki böyle büyük sorunlar bütçe gibi ana hamlelerde çözüme kavuşturulması, o yönde adımlar atılması gerekmesine rağmen sadece bir takım kozmetik önlemler, işte orman yangınlarına karşı, sellere karşı işte savaşın veren kurumlara bir takım yardımlar açıklandı ama İklim değişikliği denince herkesin bildiği, bilimin söylediği, işte fosil yakıtların sıfırlandırılması ve yenilenebilir kaynaklarla enerjiye yönelilmesi ve öteki çevreyi kirleten faktörlere yönelik ciddi kararlar bütçenin olması içinde bekleniyorken çok az, çok küçük retuşlar olduğunu gördük. Burada aynı zamanda yine belli bir şekilde devamlı bir vergileri düşürme vurgusu var. Gerçi Liberal Parti her zaman iktidardayken bunu söylemeye çalışıyor ki onlara uymak için İşçi Partisi'nin vaatleri, şimdiki cevaplarında da onu göreceğiz. Onlar da devamlı vergileri düşürmek ama yani bir an durup söylemek de lazım. Yani bu ülke bu kadar güzel bir ülke, bu kadar hayatın daha güzelleştiği, kolaylaştığı bir ülkede niye vergiler düşünüyor ki? Yani tabii ki vergi vereceğiz ki çeşitli hizmetlerde vatandaşı ulaşabilsin. Onun için yani bize hep aldayıp puladıkları dün akşamdan beri işte herkese belli bir vergi gelir dilimine kadar işte $1,000 civarında bu seneki verginizden düşük. Yani bu $1,000'ın avantasını cebimize gelene kadar zaten hayat pahalılığı o kadar her gün artıyor ki bunu o ya da bu kalemde zaten o para çarçalanıp gidecek. Kaldı ki işte enerjiyle ilgili bir yardım ödeneği herkese yollanacağı söylendi. O da zaten o yani iki günde o da çarçurluk gidecek. Enerji fiyatlarının her faturada ne kadar arttığını hepimiz görüyoruz. Onun için bu kozmetik önlemler haliyle belki biraz yardımda bulunacak insanlar ama nihai çözümde bir rahatlama sağlaması mümkün değil. Kaldı ki bütçe ilan edildikten sonra bu sabah bu ödemelere, enerji yardımlarına İşte işsizlerin de devletten yardım alanların da eklenmesi de ayrı bir komedi. Yani dün akşam bütün paketi açıklarken herhalde biraz sert geldiği düşünüldü. İşte eleştirilerden kaçınmak için bu sabah da işte işsizlik parası alanları da katacağız şeklinde bir ekleme yapıldı.
Evet. Mustafa Bey Sydney'den demiş ki Avustralya hükümetinin açıkladığı bu yeni bütçe bence hiç kimseyi tatmin etmedi. Yine zenginler ayrı tutulmuş, herkese eşit değil bütçe demiş. Sizce de öyle mi Levent Bey?
Mesele vergileri düşürmekse vergi kelimesinin geçtiği yerde herkesin asıl beklediği uluslararası turistler vergi vermiyorlar artık. Bunlara vergi verdirmek için ne net gibi çabalar olacak? Bütçede onun olması lazımdı. Onu bekliyorduk. O hiçbir satırda geçmediği için yine vatandaşın sırtına yüklenecek. Vatandaşa vergi düşürmek, ama bu düşürülen vergilerde başka yerden zaten çıkacağı söyleniyor. İşte sosyal yardım hizmetlerinde ödemelerde azalma, Centrelink'te ne tür sıkıntılar çekildiğini bütün Centrelink'ten ödeme alan vatandaşlarımız biliyorlar. Otomasyon sonucu bir takım harcamalarda kısıtlama gelecek deniyor, ama o otomasyonun vatandaşa nasıl yansıdığı, ne büyük borçların hak etmediği halde çıktığını hepimiz görüyoruz. NDIS sakatlara yönelik hizmetlerdeki ödemelerde yavaşlama, işte dış yardım bütçesinde kısıntı, bunlar eklene vatandaşta düşürülecek vergileri buradan karşılayacaklar. Ama evet, vergi deyince hepimizin merak ettiği uluslararası turistlerin Avustralya'da vergi vermeyişi konusunda neredeyse hiçbir ibarenin olmaması da düşündürücü.
Evet. Emrah Bey telefon attığımızda Levent Bey, hemen kendisine kulak verelim. Buyurun Emrah Bey.
Efendim, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz.
İyi günler. Sayın Efe, kolay gelsin. Benim sorum 2 haftalık önceden başlayacak lütfen. Sizinle bundan önceki görüşmemizde bu stadyumlar konusunda harcadan huzurlu, anlamsız bir para masrafı, ağır bir külfiyet vardı. Şimdi siz o zaman demiştiniz, yani hükümetler, eyalet hükümetleri rekabet içinde, yarış içinde olurlar hizmet vermek için. Ben biraz farklı düşünüyorum. Eğer eyaletler bu kadar farklı hizmet verip topluma daha yararlı olacaklarsa, sosyal refah, sağlık, eğitim, yaşlara daha düzenli bakım, huzur evleri, evsiz kimselere, sokakta yatanlara birer hal çaresi diye düşünüyorum. Teşekkür ederim bu konuda. Bu bütçe içinde tek bir sorum. Malumunuz Avustralya elektrik ve ev kirası konusunda bana Türkiye'de soruyorlar, orada en çok pahalı nedir? Ev kirasıyla diyorum, diş tedavisi. Şimdi kalp nakli ameliyatından, diş tedavisinden, ev kiralarından daha pahalı. Çok para elektrik. Lütfen bu bütçede hiç bir elektrik konusunda hiçbir şey söylemiyorlar. Lütfen bu konuda bir cevaplar mısınız?
Emrah Bey, bir elektrik konusunda işte bir herkese fix bir miktar ödeme, 75 liralık bir ödeme sözü verildi. O herkese ulaşacak. Onun dışında ondan sonra Allah'a emanetsiniz diyor hükümet burada. Halbuki bir şey, evet, neden bu kadar yükseldiği konusunda devamlı süre gelen bir tartışma var. Enerji firmalarına karşı çeşitli yaptırımların ya da belli yasaların dayatılması gerekiyorken bu yapılmıyor. Sadece tatlandırıcıyla seçime kadar vatandaşın öfkesi alınmaya çalışıyor, ama enerjinin artan fiyatı ve faturaların giderek artması hepimizi çok sıkıntıya sokuyor, o dediğiniz gibi. Önceki haftalardaki o stadyum konusunda tabii haklısınız. Yani öncelik konusunda tabii ki stadyuma gelinceye kadar eyalet hükümetlerinin yapması gereken pek çok başka kalem de var, ama bu tabii eyalet hükümetine vatandaşın yapacağı baskı ile belirlenebilecek bir şey. Onlar bir stadyum yaptığımızda işte falanca organizasyonu bu stadyumlar sayesinde eyaletimize kattığımızda şu kadar da gelir elde edeceğiz gibi bir mantıkla durumu açıklıyorlar. Bu tabii vatandaşla politikacı arasında bitmek bilmeyecek bir tartışma.
Çok teşekkür ediyoruz Emrah Bey, bizi aradığınız
ben
için.
Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar efendim.
Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet Levent Bey, seçim tarihi açıklanacak. Şimdi dek henüz bir ses yok, ama 11 Mayıs, 18 Mayıs, 25 Mayıs tarihleri telaffuz ediliyor. Başbakan Scott Morrison parti grubuna henüz karar vermedim demiş. Acaba açıklamak için bütçeyi mi bekliyordu başbakan?
Bütçe tabii, bütçe beklendi. Bütçeden hemen sonraki bir iki gün gelecek tepkileri de belki dinlemek isteyecekler. Bu hafta sonuna kadar açıklanması bekleniyor. Ama tabii bu Nisan ayı boyunca işte Easter tatili, ardından Anzak günü gibi çeşitli herkesin dikkatinin başka yerlerde olduğu sırada belki de bir seçim kampanyası yaşıyor olacağız. Onun için bu 11'inde, 11 Mayıs'ta olması tabii bu tatil dönemini iyice kampanyaya boğulması demek olacak. Tabii hükümetlerin bu hakkı, en kendi işlerine ne geliyorsa o konuda karar verecekler, ama 25 Mayıs'tan sonraya sarkmayacağı da zaten belli.
Evet. Senatör Fraser Anning'in Christchurch saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamaları hatırlıyoruz hepimiz ve bugün Senatör Fraser Anning'e kınama cezası verdi. Bu Avustralya Müslüman toplumu için önemli bir gelişme mi Levent Bey sizce?
önemli gelişme. Maalesef böyle bütün senatonun tek bir ağızdan, bütün politikacıların ağız birliği ederek bu kınamaya katılması için maalesef böyle bir katliamın olması gerekiyordu demek ki. Onun yarattığı acıyla, onun yarattığı tepkiyle oldu bu. Keşke daha önce de bu yönde kınamalar gelseydi. Tabii dün yapıldı duyduğumuz Yeni Zelanda'dan bir açıklama. Fraser Anning'e karşı Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısının gerizekalı şeklinde bir ifadesi duyuldu. Fraser Anning'in tabii ne olduğunu biliyoruz. Oraya nasıl seçildiğini biliyoruz. Bu böyle insanların seçilmemesi için yasalar ona göre ayarlanmalı şeklinde bir ifade kullandı. Bugünkü senato oylamasında da Anning yine geri adım atmadı. Pauline Hanson oylamaya katılmadı. Bunlar belli faktörler ancak bu aşırı sağın, bu neonazi sempatizanı, dazlak sempatizanı, bu sağın artık marjinalden içeriye doğru, merkeze doğru yavaş yavaş geldiğini görüyoruz. Maalesef bu asıl endişelendirici bu. Yani Fraser Anning iki gün sonra parlamentoda olmayabilir artık ama yerine başkaları gelip yavaş yavaş merkezdeki partilere etkide bulunmaları gibi çok ciddi bir tehlike var Avustralya'da ve bütün dünyada da. O anlamda bu kınama oylamasının, bugün senatodaki kınamanın peşinden aynı duygularla bütün politikacıların böyle aşırı uçlara karşı tepkiyi sürdürmelerini bekliyoruz. Bunda tabii Müslüman topluma da ciddi görevler düşüyor.
Evet, yine Müslümanları ilgilendiren bir konuyla devam edelim. Az önce sizinle söyleşiye başlamadan önce Nejat Başar'ın hazırladığı bölümde dinledik. New South Wales Emniyet Müdürlüğü'nde kayıtlı verileri incelemiş Sydney Üniversitesi ve din temelli nefret suçlarının %70'inin Müslümanları hedef aldığı sonucuna ulaşılmış. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, SBS sağ olsun, SBS'deki arkadaşlarımız bunu haber olarak Avustralya kamuoyuna sundular. Bu 70 tabii bakıldığında çok yüksek görülüyor ama endişemiz bunun daha da artması. Bu tür ırkçı ve dinsel nefretin giderek objesinin Müslümanlar olması çok muhtemel bir gelecekle ilgili endişe. Burada tabii hem kamuoyunun bütün sağduyu sahibi kesimlerine olduğu kadar Müslümanlara da çok ciddi görevler düşüyor. Bütün Avustralya'daki Müslüman kesimlerin toplumun geneliyle entegrasyonu ve kendilerini topluma daha iyi tanıtmaları ve toplumun bir parçası olarak algılatmaları için her türlü çabayı göstermeleri lazım.
Düşük emisyonlu araçların kullanılmasında dünyanın gerisinde deniliyor Avustralya ve son önümüzdeki 10 yıl içinde içten yanmalı motorlu araçların satışının yasaklanması gerektiği söyleniyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Çok kısaca alayım, zamanımız çok az.
Bu konuda 2 gün önce Bill Shorten'ın bir demeci geldi. İşte İşçi Partisi'nin bu konuda bir momentumu yakalayacağı şeklinde bir ibare geldi. Hükümet kanadından tabii ki hiçbir tepki gelmedi. Avustralya birbirini izleyen fosil yakıtlar hayranı hükümetler sonucu elektrik enerjili arabalar konusunda çok çok geride. Avrupa'dan çok çok geride. Burada ilginç bir uyarı NRMA'den geldi. Özellikle New South Wales'deki bu sigorta şirketinin motorlu araçların 2025'ten itibaren benzinle dizelle çalışan motor araçlarının 2025'ki çok yakın bir tarih. Bundan itibaren yasak olması, yeni arabaların satışının yasak olmasını önerdi ki bu NRMA'den geliyor olması son derece manidar. Umarız politikacılarımız biraz bundan ders çıkarıp bu tür çağrılara kulak verirler.
Evet. Bu haftaki yorumlar için çok teşekkür ediyoruz ve Emrah Bey'e de teşekkür ediyoruz bizi aradığı için. Mustafa Bey'e de yolladığı mesaj için teşekkür edelim. Çok teşekkürler Levent Bey tekrar.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.